Bir konu, bir konuk.
Bir konu bir konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Yüce Er, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Necdet Aysal stüdyomuzda. Necdet Aysal'la Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Aysal, öncelikle Çanakkale Savaşı öncesinde durum neydi? Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu neydi? Çanakkale Savaşı için neden Çanakkale'ye geldiler? Tarihi böyle adım adım bizimle paylaşır mısınız?
Tabii ki. Tabii önce ben tüm dinleyicilerimizin bu Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyoruz ve bu önemli yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyor ve saygılar sunuyorum. Belki de tüm dünya askeri literatüründe küresel savaş olarak geçecek ve aynı zamanda bizim Türk tarihimize bu anlamlı zafer Centilmenler Savaşı olarak pek çok kaynakta yer alacak. Tabii bunun öncesi uzun bir geçmişi var, tarihsel bir süreci var. Aslında 19. yüzyılın başlarına gitmek gerekiyor, özellikle 1789 Fransız İhtilali. Onun öncesinde 1750 İngiltere'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir sanayi devrimi söz konusu olacak. Ve sanayileşen batılı ülkelerin hızlı bir şekilde sömürü arayışlarına biz girdiğini göreceğiz. Peki bu dönemde Osmanlı ne yapıyor? O 1299 yılında Selçuk Devleti'ne bağlı bir uçbey olarak kuruluşu gerçekleşen Osmanlı ve kısa süre içerisinde izlediği başarılı politikalarla, iç ve dış politikalarla önce devlet, arkasında o devlet dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi olacak. Yani 16. yüzyılın başlarına geldiği zaman Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da çok ama çok geniş toprakları var. Peki 19. yüzyılın başlarına geldiğimiz zaman nasıl bir durum söz konusu Osmanlı için? Artık Osmanlı'ya batılı emperyalist devletler, büyük devletler, sömürgeci devletler artık hasta adam demeye başlayacaklar. Ki bu hasta adam ifadesini biz kendi aralarında yazdığı yazışmalarda, belgelerde görüyoruz. Artık Osmanlı adını ağızlarına almıyorlar. Ki hasta adamdan biz, evet, Osmanlı olduğunu anlıyoruz. Ve durumu nasıl? Siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her açıdan artık dışa bağımlı bir konumda. Yani o 1535'li yıllarda Fransa'ya tanınan o kapitülasyonlar ve arkasından o kapitülasyonlar genişletilecek ve aşağı yukarı tüm batılı devletler bu önemli ayrıcalıklardan yaralanmaya başlayacaklar. Hemen arkasından örneğin 19. yüzyılın başlarında 1839 yılında İngilizlerle ilk ticaret sözleşmesini 16 Ağustos 1839 tarihinde imzalayacak. Ve bu ticaret sözleşmesiyle bir anlamda başta İngiliz tüccarına önemli ticaret kolaylıkları sağlayacak. Arkasından bu sözleşmeleri diğer Avrupalı devletlerle de imzalamaya başlayacak. Yani aslında gelir elde etmek amacıyla bunu, evet, Osmanlı yapıyor. Arkasından tarihler 1854'ü gösterirken o dünyanın en büyük imparatorluğu artık savaş içerisinde, yine büyük bir kanlı savaş var. Kırım Savaşı var. Osmanlı-Rus Savaşı var. Ve o savaşın ikinci yılında büyük devletlerden, İngiliz ve Fransız ortaklığı bir şirketten ilk kez tarihinde dış borçlanmaya başvuracak. Dış istikraza başvuracak. Ve 20 yıl yüksek faizlerle, o günün koşullarıyla borç para alacak ve tarihler 1874'ü gösterirken 20 yıl sonra ve artık o aldığı borcun ana parasını ödemek şöyle dursun, faizini dahi ödeyemeyecek. O dünyanın bir zamanların en büyük imparatorluğu 6 Ekim 1875 tarihinde yayınladığı bir genelge ile mali iflasını ilan edecek.
Evet.
Bu tabii bizi çok rahatsız eden bir siyasi gelişme. Arkasından işte alacaklı devletler 20 Aralık 1881 tarihinde Duyun Umumi İdaresi'ni, yani Genel Borçlu İdaresi'ni kuracaklar. Ki bu idare zaten hasta adamın artık tabiri caizse elini kolunu tamamen bağlayacak. Ve tabii bu dönemde dünyada ne oluyor? İşte o batılı devletler arasında işte 1882'lerden itibaren artık bir bloklaşmanın biz gerçekleştiğini görüyoruz dünya tarihine baktığımız zaman. Bir taraf Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya üçlü bir grup oluşturacaklar. Diğer taraftan İngiltere, Fransa ve Rusya karşı bir grup oluşturacaklar. Ve tabii aralarında yüzlerce sorun var. Ve 20. yüzyılın başlarına geldiğimiz zaman, yine tekrar Osmanlı'ya dönecek olursak, Osmanlı sırasıyla 1911 tarihinde büyük bir batılı devletle diyelim artık, İtalya ile savaşmak zorunda kalacak. Aslında İtalya o dönemlerde büyük değil ama İtalya 1870'lerde siyasi bağımsızlığını elde etti ve sömürgecilikte geç kaldı. Yani o açığı kapatmak istiyor. Büyük devletlerin o sömürge yarışında ben de varım demek istiyor. Ve tabii Habeşistan'a biliyorsunuz bir saldırısı söz konusu 1896 yıllarda ve Habeşistan'da beklemediği bir yenilgi alacak. O yenilgiyi telafi etmek amacıyla 1911 tarihinde çok çeşitli sorunlarla, yüzlerce sorunla uğraşan hasta adamın elinde, Kuzey Afrika'da elimizde son kalan Trablusgarp'a saldıracak. Eylül 1911 tarihinde. Tabii Osmanlı ne denizden ne karadan Trablusgarp'a gerekli yardımı gönderemeyecek. Aslında o dönemde Haliç'te demirli 98 parçadan oluşan güçlü bir donanmamız var.
Evet.
Fakat o donanmayı çıkartamayacağız. Niye? Çünkü o donanma yaklaşık 20-30 yıldır Haliç'te demirli ve bakımı yapılmadı. Yani çürümeye terk edildi.
Evet.
Kısaca denizden yardım gönderemeyeceğiz. Karadan yardım gönderemeyeceğiz. Çünkü Mısır üzerinden, Suriye üzerinden göndermemiz gerekiyor. Mısır o ara zaten İtilaf Devletleri'nin kontrolü altında. Ve dolayısıyla bazı Mehmetçikler ki işlerine biz Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder'i göreceğiz. Pek çok genç subay var. Enverler, Cemaller, hepsi oradalar aslında. İttihatçılar da orada. Ve o genç subayların gerçekten örgütlediği oradaki ordu gerçekten bir destan yazacak aslında. Derne Tobruk Bingazi'de İtalyanlara ağır kayıplar verdirecek. Ama İtalyanlar tabii ki bu kayıp sonrasında çekilmeyecekler. İşgal devam edecek. Trablusgarp'ın işgalini 1912 olduğu yıl. Ve aynı zamanda İtalyanlar 12 adayı işgal edecek. Ve 3-4 İtalyan savaş gemisinin biz Çanakkale önlerine geldiğini ve Çanakkale'yi abluk altına aldığını görüyoruz. Bu arada bir de 1912'de 4 Balkan devleti kendi aralarında anlaştı. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Balkanlardan Osmanlı'ya saldırdı. Birinci Balkan Savaşı patlak verdi. Evet. Ve çaresiz eli kolu bağlı olan Osmanlı Devleti İtalyanlarla masaya oturmak zorunda kalacak. Ve 18 Ekim 1912 tarihinde işte şartları son derece ağır Uşi Barış Antlaşması'nı imzalayacak. Uşi Barış Antlaşması'yla Kuzey Afrika'yla bağlantımız kesilecek.
Peki şartları nedir bu?
Şartları bu Derne Tobruk Bingazi'yi artık İtalya'ya bırakmak zorunda kalıyor. Ve aslında 12 ada bizim. İtalyanlar 12 ada size ait diyor. Ama İtalyanların şöyle bir önerisi var. Diyor ki sen şu anda diyor Balkan Savaşı'dasın. 4 Balkan Devleti'yle uğraşıyorsun. Ve onlar yalnız değil. Aslında yalnız olsalar belki Osmanlı yine o haliyle onların üstesinden gelebilir. Ama İngiltere var. Fransa var ve Rusya var özellikle. Kendi çıkarı menfaat doğrultusunda bunları destekliyor. Her türlü mühimmatı, her türlü silahı, her türlü yardımı yapıyor bu Balkan devletlerine. Diyor ki 12 ada senin ama diyor. İzin olursa diyor savaş bitene kadar diyor 12 adanın diyor idaresi bende kalsın diyor. Savaştan sonra diyor ben bunu sana takdim edeceğim diyor. Ve tekrar savaşa dönecek olursak gerçekten orada da başarılarımız var ama işe yaramayacak ve yaklaşık bir yıl süren o Balkanlarda devam eden o kanlı savaşın sonunda yine Osmanlı çaresiz çok çeşitli nedenlerle 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalacak. Ve 4 Balkan Devleti ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Londra Anlaşması ile hepimizin çok iyi bildiği ve bizi çok rahatsız eden Osmanlı Rumeli'ye veda etmek zorunda kalacak. Elveda Rumeli diyecek. Yani işin garip tarafı Edirne'yi kaybedecek. Dimetoka'yı kaybediyor. Kırklareli'ni kaybediyor. Peki arkasından çok geçmeden bir ay içerisinde o kaybettiği geniş topraklar 4 Balkan Devleti arasında huzursuzluğa neden olacak. Ve Bulgaristan çok büyük, önemli bir parçayı ele geçirdi. Diğer devletler, özellikle Sırbistan ve Yunanistan, Bulgaristan'dan toprak isteyecek. Bulgaristan diyecek ve sonuçta Sırbistan Bulgaristan'a saldıracak. Yunanistan Bulgaristan'a saldıracak. Karadağ'a saldıracak. Bu arada 1. Balkan Savaşı'na katılmayan ama Bulgaristan'ın genişlemesinden rahatsızlık duyan Romanya'ya saldıracak. Ve gülme komşuna gelir başın hesabı. 1. Balkan Savaşı'nda düştüğümüz o duruma, olumsuz durumu bu sefer Bulgaristan düşecek. Savaş başlayacak. 2. Balkan Savaşı başlayacak. Bu arada bizimkiler ne yapıyor? Ki 1913 tarihinde tabii önemli iç politikada önemli siyasi olaylar var. İç politika karışık. 1912'de Balkan Savaşları'nın devam ettiği süre içerisinde sopalı genel seçimler var. Arkasından bir yıl sonra 23 Ocak 1913 tarihinde İttihatçıların gerçekleştirdiği kanlı bir hükümet darbesi var. Babali baskını var biliyorsunuz.
Evet.
Ve arkasından yine 2. Balkan Savaşı devam ederken yine Türk tarihinde bir ilk gerçekleşecek. 11 Haziran 1913 tarihinde bir başbakan bir sadrazam makam arabasının içinde bir suikast sonucu hayatını kaybedecek. Mahmut Şevket Paşa rahmetli olacak. Yani böyle bir iç çekişme var. İşte o çekişme sırasında ne yapacak? Devletin başındaki 5. Mehmet Reşat var. 35. Osmanlı padişahıdır. ki özellikle biliyorsunuz 2. Abdülhamit 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilmiştir ve yerine aynı gün 5. Mehmet Reşat geçmiştir. Ve 5. Mehmet Reşat ve 1913'te dönemin sadrazamı kim? Mahmut Şevket Paşa'nın rahmetli oluşuyla birlikte sadrazamlık makamına Sait Halim geçmiştir. İttihatçıların 2 numarası 1 numaranın yerine geçmiştir. Ve başbakan odur. Tüm yetki, kontrol 13'ten itibaren siyasi kontrol İttihatçıların elindedir. Ve tam aradığımız fırsat diyecekler yöneticiler ve savaşa girelim ve bu tabloyu iyi değerlendirelim, konjonktürü iyi değerlendirelim ve en azından savaşa girersek 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz toprakları ele geçirebiliriz diyecekler. Seferberliğin ilan edecek, savaşa girecek ve zaten bizim savaşa girmemizle birlikte zaten Bulgaristan zor durumda. 4 taraftan kuşatılmış durumda. Bir de biz gireceğiz. 5'e karşı 1 kalacak Bulgaristan ve beyaz bayrak sallamak zorunda kalacak. Ateşkes istemek zorunda kalacak ve o ateşkesin hemen arkasından 2. Balkan Savaşı'na son veren 3 tane önemli anlaşma vardır. Cumhuriyet tarihimiz için önemli. Bir tanesi Bükreş Antlaşması, bir tanesi İstanbul Anlaşması, bir tane de Atina Anlaşması'dır. Evet. İşte günümüzde tartışılan adalar mevzunun temeli aslında o anlaşmalar. Örneğin Atina Anlaşması örneğin. Temelde o yatar aslında sorunların temelinde. Arkasından yıl 1913 Mustafa Kemal Paşa Sofya'ya askeri ateşe militer olarak gönderildi. Bir yıl sonra henüz daha Balkan Savaşı'nın şokunu üzerimizden atamadan bir anlamda tüm Rumeli'ye ne yapacağız? Elveda demek zorunda kalacağız. Evet. Artı adaları, pek çok adayı Yunanistan'a vermek zorunda kalacağız. Yıl 1914, belki de Birinci Dünya Savaşı'nın artık kıvılcımı 28 Haziran 1914'te atılacak. Avusturya, Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da eşiyle birlikte bir suikaste maruz kalması ve katledilmesi söz konusu olacak. Zaten o döneme kadar pamuk ipliğine bağlı olan dengeler tabiri caizse bu suikast sonrası artık kopacak. Bu suikasten bir ay sonra tarihler 28 Temmuz 1914'ü gösterirken Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan edecek. Ve savaş artık o 4 yıl sürecek olan o kanlı küresel savaş resmen 28 Temmuz 1914'te başlayacak. Peki savaşın başladığı zaman Osmanlı nasıl? Osmanlı savaş başlar başlamaz tabii ki seferberliğini ilan edecek. Ve artık savaşa hazırlık çünkü. Ve yöneticilerin tamamı özellikle Sadrazam Sait Halim ve Padişah 5. Mehmet Reşat, Enverler Cemaller'in tamamı savaşa girmekten yana aslında. Çünkü bakın çok ilginçtir. Bu Osmanlı biliyorsunuz o yükselme ve kuruluş döneminde fetih politikası izledi. Gaza düşüncesiyle fetih politikası gerçekleştirdi ve gerçekten çok geniş sınırlara ulaştı. Fakat 1699 Karlovç Antlaşması ile artık o fetih politikası kalmadı. Yani o 1700'lerden itibaren girmiş olduğu savaşların aşağı yukarı tamamını artık kaybetmeye başladı. Tek tük zaferi var ama işe evet. Yaramayan zaferler. Ama ne oldu? 1700'lerden itibaren savunma politikasına çekildi bizimkiler. Ama o savunma politikasını 13'te deldik. Tekrar fetih politikasını devreye soktuk. Bulgaristan'a saldırdık ve 3 ili geri aldık. Şimdi tam zamanı diyorlar. Yine Cenab-ı Allah bizimle birlikte. Aradığımız fırsat şu anda önümüzde. Eğer diyorlar savaşa girersek ama güçlü bir Bilonya'nda savaşa girersek, kazanırsak işte son dönem kaybettiğimiz toprakları, o yaşadığımız sıkıntıları, ekonomik, sosyal, siyasi sıkıntıların büyük çoğunluğunu kazandığımız takdirde ortadan kaldırabiliriz diyorlar. 2 Ağustos 1914'te Enver Paşa'nın Alman hükümetiyle masaya oturup gizli bir ittifak antlaşması yaptığını söylüyor resmi belgeler. Bu ittifak antlaşmasıyla artık kesin Almanların yanında savaşa giriyoruz. Burada bu gelişmeler olurken 2 gemi sipariş ettik İngiltere'ye. Bir tanesinin adı Reşah diye, bir tanesi Sultan Osman. Savaş çıkınca İngiltere diyor ki parasının %80'ini de ödedik İngiliz hükümetine. Ve İngiltere diyor ki bu 2 gemiyi diyor sana bu şartlar altında veremem diyor. Ama savaşın sonunda sözüm söz bu gemileri sana vereceğim diyor. Çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili. Biraz sonra savaşa girersek tabii bu gemilere ihtiyacımız var. Ve işte bu konjektörü çok iyi değerlendiren Almanya, iki savaş gemisi Goben ve Breslau zor durumda. Akdeniz'de keşif görevi yaparken ve rotayı Osmanlı topraklarına çevirecek, boğaza çevirecek, Çanakkale boğazına. Ve 3,5 saat gecikmeyle İtilaf devletlerinden önce iki Alman savaş gemisi Çanakkale önlerine gelecek ve Enver Paşa'nın gizli ittifak antlaşması çerçevesinde emriyle boğazın zincirleri kaldırılacak ve İki gemi bize sığınacak. Peki arkasından yaklaşık 4 saat sonra İngiliz, Fransız savaş gemilerinin Çanakkale önlerine geldiğini ve pazarlıkların başladığını söylüyor. Yani karşılıklı notalar verilmeye başlıyor. O iki gemi istiyor İngilizler, Fransızlar. Biz ona diyoruz. Biz diyoruz ki bu iki gemi bize ait. Sen bize daha önce söz verdin, gemi verecektin ama vermedin, paramızı da vermedin. Ve biz aynı parasını son ödeme koşuluyla bu iki gemiyi Biz dostumuzu Almanlardan aldık. Ben savaşa girmedim tarafsız olmama rağmen sen bana ait iki gemiyi de batırmak istedin. Git işine diyor bizimkiler. Ve İngilizler aslında inandılar mı? İnanmadılar tabii ki ama ve geri çekilecekler. Niye çekilecekler? Çünkü bizi savaşa girmemizi istemiyor İngilizler. Tarafsız kalmamızı istiyor. Çünkü savaşa girersek değişik değişik cepheler açılacak ve savaş uzayacak. Uzadıkça uzayacak. Çünkü herkes savaşı işte en geç 3 ay veya 6 ay veya 1 sene içerisinde bitirmek istiyor. Ama tabii bu böyle olmayacak. 29 Ekim'de isimler değişecek. Yavuz Midilli olacak bu iki geminin ismi ve Amiral Soschen var. Alman amiral. Ve Enver Paşa'nın emriyle 29 Ekim'de direkt tatbikat amacıyla Karadeniz'e açılacak. Rota Rus limanları, Odessa, Navroski ve Sivastopol'u bombalayacaklar. Ve arkasından da kayıp vermeden geri dönecek. Ve arkasından ne yapacak Rusya? 1 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı'ya savaş ilan edecek. Arkasından 3 Kasım'da İngiltere Osmanlı'ya savaş ilan edecek. Ve Akdeniz'de bulunan savaş gemilerini Çanak Gölü'ne tekrar gönderecek. 3 Kasım 1914'te İngiliz o savaş gemileri Boğaz tabyalarını bombalıyor. Ve o bombalama sırasında ki 28 gemi ve 2 denizaltı ile Çanakkale sırtlarını bombalayacaklar. Ve bu saldırıda 88 şehidimiz var. Karşılık verecek ama işe yaramayacak tabii ki. Kısa evet. Mesafeli toplarımız var. Pek çok kaynak, hatıralar Çanakkale savaşları aslında 3 Kasım 1914'te başlatıyor. İşte bu bombalamadan sonra geri çekilecek. Arkasından tabii artık... Üç devlet bize savaş ilan etti. Almanların isteği doğrusunda Osmanlı 11 Kasım 1914 tarihinde üç devlete resmen savaş ilan edecek. Ve arkasından da herkesin Almanların sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı. Tarihler 14 Kasım 1914'ü gösterirken Osmanlı Padişahı 5. Mehmet Reşat cihat ilan edecek. Cihad-ı Ekber ilan edecek. Ve bu cihatta İngiltere, Fransa, Rusya İslam'ın düşmanı. Almanya, Avusturya, Macaristan İslam'ın dostu olarak lanse edilecek. Ve İslam ülkelerinden ne yapacak? Tabii ki yardım. Herkes silahlanacak. Silah yardımı veya maddi manevi yardım istiyor bu cihatla Osmanlı. Çok geçmeden üzücü bir olayla tabii yine tekrar yaşayacağız. Aralık ayında yine Enver Paşa'nın özellikle iddiaçıların isteği doğrultusunda 20 Aralık 1914 tarihinde doğuda Osmanlı ilk cepheyi açacak. O cephe Osmanlı tarihlerine Kafkas cephesi olarak geçecek. Doğu cephesi olarak geçecek ve işte 21 Aralık'ta 150 bin Mehmetçik'le ki kıyafetleri hava koşullarına uygun değil, ortama uygun değil. Genelde güneyden sevk edildi Erzurum toplanma merkezi ve 21 Aralık 1914 tarihinde Enver Paşa ordunun başında artık Sarıkamış'ın 2000-3000 metre yüksekliklerine artık orduyu hareket ettirecek. Ve tabii bu yürüyüş Allahu Ekber dağları yer yer 2-3 metreyi bulan kar diyorlar ve geceleri -30-40 dereceyi bulan soğuk diyorlar kaynaklar. Ve ne olacak? Bu taarruz tam bir faciayla sonuçlanacak. Daha savaşın başında 10 gün içerisinde 90 bin şehit vereceğiz. Evet. Doğu cephesinde. Arkasından Enver Paşa donmaktan sonra da kurtulacak. Erzurum'a gelecek. Erzurum'dan İstanbul'a gidecek ve basın önünde olayı değerlendirecek. Aslında basına yanlış bilgi verecek. Çünkü daha savaşın başındayız. Yani bu bozgunun diğer cephelerde duyulması demek askeri zaten bitirir. Dolayısıyla basına şimdi zaman zaman Enver Paşa yaptığı bu konuşmasıyla eleştiriliyor ama aslında o konjektörde
mantıklı.
Mantıklı geliyor tabii ki bizlere. Evet. Olayı objektif bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman. Peki arkasından ne olacak? Ocak 1915'teyiz. Hiç beklemediğimiz bir anda İtilaf Devletleri Çanakkale önlerine gelecekler. Çünkü bu dönemde 1915'te Ruslar, 17'de Rusya'da bir Bolşevik devrimi gerçekleşecek. Çarlık Rusyası yıkılacak. Onun belirtileri başladı. Ruslar silah istiyorlar, yiyecek istiyorlar, erzak istiyorlar dostlarından ve dostları da tabii ki Avrupa'dan o yardımı. Çünkü Avrupa'da Almanya ve Avusturya Macaristan engeli var. En rahat o yardım, Rusların istediği yardım boğazlardan, hasta adamın savunması topraklarından geçer. Ellerini kollarını sallayarak boğazı geçebileceklerini zannediyorlar. Ama tabii ki yanılacaklar ve Çanakkale Deniz Savaşları aktif olarak 19 Şubat 1915'te başlıyor. Yine her zaman daha önce olduğu gibi bombardımanla başlayacak. Şunu kimse bilmiyor ama bu kadar savaşın uzun süreceği kimsenin aklına değil ki o 19 Şubat 1915'te başlayan o savaş bugün itibariyle 18 Mart 1915'te büyük bir zaferle, deniz zaferiyle sona erecek. Fakat arkasından tabii bir ay sonra 25 Nisan 1915 tarihinde bu sefer denizde kaybeden İtilaf Devletleri, ağır bozguna uğrayan İtilaf Devletleri karadan saldıracak ve kara savaşları 9 Ocak 1916'ya kadar devam edecek. Yani yaklaşık bir yıl, bir ay, 28 gün devam ettiğini söylüyor resmi belgeler. Hem İtilaf Devletleri, emperyalist devletleriyle uğraşmak zorunda kalacağız. Bir de içeride envai çeşit hastalıklar var. Bir de bu hastalıklarla uğraşmak zorunda kalacağız.
Peki bu gerçekten çok önemli bir zafer. Dünyayı belki de bütünüyle 100 yıllık planları, 200 yıllık planları yerle bir eden bir deniz zaferi bu.
Evet.
Burada bizim ordumuz bu sıkıntılarda uğraşıyor. Başladı. Nasıl bir taktik, nasıl bir ne diyelim plan program yapıldı? Neye göre çalışıldı? Neler yaşandı? Anılarıyla, yaşananlarıyla biraz böyle detaylı sizden alalım. Çünkü gerçekten tüyleri diken diken yapan bir ortam evet. oluyor. Bunları dinlediğimiz zaman biraz da bunları sizden önemli bir tarihçisiniz.
Estağfurullah. Tabii savaş başladı 19 Şubat'ta deniz savaşları başladı. Tabii savaş içerisinde yaşanan o kadar çok hatıra, o kadar çok siyasi gelişme var ki. Her şeyin önemlisi İtilaf Devletleri Osmanlı'yı hor görüyor. Yani evet. hasta adam zaten yani can çekişmekte. Ve diyor elimizin kolumuzu sallayarak diyor boğazdan geçeriz diyor. Örneğin İngiliz Deniz Bakanı Churchill diyor ki denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Böyle bir düşünce var. Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın çok rahat diyor. Yani hiç kayıp vermeden geçeceğiz diyor. Çünkü uzun menzilli toplarına güveniyorlar ve bizim durumumuzu zaten bizden daha iyi biliyorlar. Artı Osmanlı ordusu kime ait? Bizim komutanlarımızın komutasına değil. Alman generallerin evet. Limon von Sanders Paşa'nın ve Alman generallerin emri altında. Bu da çok bizi rahatsız eden bir durum yani. Ki biraz sonra işte Yarbay Mustafa Kemal Paşa, biraz sonra işte 16'da Paşa olacak. Artık bu Alman komutanlara karşı gelmeye başlayacak. Peki arkasından çok farklı birlikler var. Anzak olarak evet. tabir edilen. Yani özellikle İngilizlerin sömürge ülkelerinden getirdikleri, Avustralya'dan getirdikleri Araplar var, Sihler var. Pek çok değişik milletlerde insanlar var. Ve tabii savaş öncesi dürt durumuna baktığımız zaman ordu bitkin. Ordunun durumu demin de ifade ettiğim gibi bitkin. Ve siper kazıp yürüyorlar diyor. Gündüzleri ise açık ordugahlarda geçiriyorlar. Ani sağanaklarda siperlerin çoğu sular altında kalıyor. Ve tabii yeni kazılmış çukuru veya siperi bir çamura çeviriyor ki orada çamurun içerisinde yatmak zorunda kalacak. Ve çok ilginçtir bu 9. Tümen Komutanı Kanensner'in bir 5. Ordu'ya bağlı bir Alman generalin hatıraları var. Türklere diyor kendi korumaları için lüzumlu işleri yaptırmak bir gündelik muharebe haline almıştı diyor. Yani eğer diyor İngilizler gelirse biz onların icabına bakarız. Bütün telaş ve baskı niye düşüncesi yaygın. Yani Almanlar da kendilerine son derece eminler. Yani eminler derken yani aslında durumları vahim ama yani şeyi vermemek. Yani o kaos ortamı yaratmamak için böyle düşünecekler. Amiral'in bir hatıralarında bizim genel durumumuzu şöyle özetliyor. Askerin elbisesi yeterli değil diyor. İncecik üniforma içinde Çanakkale Boğazı'nın sert rüzgarına dayanması imkansız diyor yani. Ve ayakkabıları farklı renk ve biçimlerde. Ve iple tutturulmuş bez parçasına ibaret diyor. Yani. Çarık giyiyoruz tabii ki.
Evet.
Ve tesisatta ise kayış yerine diyor ip kullanıyorlar diyor. Yani kemer yok yani evet. kayış yok. Yani.
Evet.
Böyle bir durum söz evet. konusu yani evet. genel olarak. Ve ama ne yapacak? Bu asker gerçekten sizlerin de ifade ettiği gibi tarih yazacak. Ve Çanakkale'de emperyalist devletlerin canını okuyacak. Ha saldırı tabii 3. kolordu 3. tümenden oluşuyor. Komutanı aslında bizim Esat Paşa var. Bu arada savaş başladı 1914 yılında. Mustafa Kemal ki yarbay Sofya'daydı. Gönüllü olarak yazışmaları var. Uzun hikayesi var aslında bunun da. Gönüllü olarak savaşa katılmak istedi ve Tekirdağ geldi Mustafa Kemal Paşa. Ve Tekirdağ'da 19. Tümen'e verildi. 19. Tümen Komutanı ki biraz sonra da zaten yine gönüllü olarak biz yarbay Mustafa Kemal'i biz Çanakkale Kara Savaşları'nda göreceğiz. Tabii çok önemli bir savaşın kaderini, deniz savaşlarının kaderini değiştiren önemli bir olay var biliyorsunuz. Düşman saldırıyor. 19 Şubat'tan itibaren saldırıyor ve yaklaşık tabii ki 17 Mart'a kadar herhangi bir üstünlük sağlayamayacak. Orada savaşın kaderini değiştiren iki imge var ki dinleyicilerimiz sizler hatırlayacaksınız. Bir tanesi Nusrat adı verilen mayın gemimiz.
Evet.
Bir de kıyıdan topçu Seyit Onbaşımız. Bu iki kahramanımızın gerçekleştirdiği gerçekten bir destan söz konusu. Tabii Nusrat hakkında bilgi verirsek Nusrat 1911'de satın alınacak. 1913'te Osmanlı donanmasına katılan bir mayın gemisi. Bu geminin belki de en önemli özelliği 360 tonluk mütevazi bir gemi ama yapım itibariyle yani kolayca manevra yapabiliyor. Bu görev tabii bu gemimizin komutanı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Kaptan. Ve tabii pek çok görevde yer aldı Hakkı Kaptan ama bu görev kendisine takdim ediliyor. Fakat bu görev kim tarafından? Cevat Paşa. Özellikle Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa bu görevi kendisine veriyor. Yalnız bu görevden önce yani bu görev 4-5 Mart 1915 tarihinde bir kalp krizi geçirdi. Ama sıkıntılı kalp rahatsızlığı var, öyle söyleyelim. Ve bu rahatsızlığını bile bile kendisine tevdi edilen bu görevi kabul edecek ve 7-8 Mart gece yarısına itibaren sisli bir havada Çanakkale'den ayrılıyor. Peki yanında kim var? Özellikle yanında ise kendisine yardımcı olarak yüzbaşı Hafız Nazmi, ki Akpınar soyadını alacak. Nazmi Bey ile açılacak bu mütevazi mayın gemimiz. Ve tabii daha önce dökülen mayınlar var, onların yerini biliyoruz. Ve onların arasından sıyrılarak rotayı özellikle Kepezburnu güneyindeki Karanlık Koy'a çevirecekler. Ki Karanlık Koy'un bir önemli bir özelliği var. Çünkü orada belki de Boğaz'ın en geniş alanı ve büyük savaş gemileri orada ancak manevra yapabiliyor. Onu hesaplıyorlar ve elimizde de 26 mayınımız var. Başka da kalmadı. Deniz mayınımız var. Ve işte korkuyla, çünkü bu arada projeksiyonlarla sürekli Boğaz aydınlatılıyor. Tespit edilirlerse kesin batırılacak gemimiz. Evet. O risk de var. Ve korka korka karanlık içerisinde ışıklandırmayı kapattılar ve Karanlık Koy'a varmayı başarıyorlar. Ve 26 mayını özellikle kıyıya paralel olarak yüzer metre aralıklarla ve suyun 4,5 metre altına yerleştirerek geri dönüyorlar. Geri dönerken projeksiyonlara yakalanma endişesini, çünkü iş heba olacak yaptı, evet, işte ve dayanamıyor, kalbi yetmiyor ve geri dönüş yolunda ikinci bir kalp krizi geçirecek ve tophaneli Hakkı Kaptan'ı kaybedeceğiz. Rahmetli olacak, mekanı cennet olsun. Evet. Ve kazasız belası tekrar gemi Çanakkale'ye ulaşacak. Arkasından sonraki günlerde keşif uçakları yapıyor düşman kuvvetleri ve tabi alçaktan bakıyor, fakat işte ne hikmetse artık Cenab-ı Allah da biraz yardımcımız olacak ve o 26 mayın kendisini düşmandan gizlemeyi başaracak. Ve bu arada orada kalmıyorlar tabii. Sürükleniyor 3,5-4 metrede. İçerilere doğru sürüklenecek o devası mayınlar. Artık İtilaf Devletleri yoruldu. Bu işi artık bitirme niyetinde. Keşif uçakları da temiz raporu verdi. Ve 18 Mart'ta sabahın erken saatlerinde 3 at şeklinde büyük savaş gemileriyle son kez Çanakkale'yi zorlayacaklar. Baştan 18 Mart sabah saatlerinde işte bu 26 mayın o savaş gemilerinin mezar olacak tabiri caizse ve ağır kayıplar vererek düşman geri çekilmek zorunda kalacak. Önce Fransız bir savaş gemisi, Beauvais isimli bir savaş gemisi batıyor. Ve bu arada iki İngiliz zırhlısı yine o mayına denk gelecek ve batacak. Ve bu şekilde yaklaşık ilk etapta o sabah saatlerde düşman 7 büyük savaş zırhlısını kaybedecek. Bu arada karada ne olacak? Karada da tabii karşılıklı top atışlarımız var. Bu arada karada da önemli bir olay var. Özellikle kara savaşlarında Seyit Onbaşımız var.
Evet.
Seyit Onbaşımız var ve Mecidiye Tabyası biliyorsunuz bu şey sırasında arızalanacak. Hepsini kaybetti. O düşmanın o gemilerden attığı uzun menzilli top atışları darmadağın etti herkesi. Ve Mecidiye Tabyası iki kişi kaldılar. Seyit Onbaşı arkadaşının yardımıyla ve ne yapacak? Yaklaşık Koca Seyit, yani Nideli Ali ve Balıkesirli Havranlı Koca Seyit, Nideli Ali'nin yardımıyla 215 kilogram yaklaşık. Ki eskiden 280 falan diyorlardı. Bir bilgi kirli var ama Genelkurmay resmi belgeleri 215 kilo olarak onu düzeltti. 215 kilogram ağırlığındaki mermiyi arkadaşın yardımıyla birlikte o vinci merdivenlerinden çıkaracak ve namluya sürecek, topun namlusuna sürecek. Oğuşunu batıracak. Yani ve isabetli olacak. Ve arkasından da gerçekten onlar da nur içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Bu isabetli top atışlarıyla İtilaf Devletleri artık daha fazla ilerlemeyecekler ve ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalacaklar. 18 Mart ki 105. yıl dönümünü kutluyoruz bu önemli deniz zaferinin, İtilaf Devletleri'ne mezar olacak Çanakkale. Peki arkasından hemen Kara Savaşları'na gidecek olursak, evet, bir ay sonra başlayan Kara, evet, Savaşları 25 Nisan'da başlıyor Kara Savaşları ve tabii yaklaşık işte 9 Ocak 1916'ya kadar devam ettiğini söyledim ve orada da yine gerçekten biz Yarbay Mustafa Kemal'i göreceğiz ki biraz sonra 1915'te Yarbay Mustafa Kemal Albay Miralay rütbesiyle ödüllendirilecek savaş sırasında ve özellikle Kara Savaşları'nda 14 Mayıs 1915 tarihinde bizzat Mustafa Kemal'in ifade ettiği ilginç bir anı var. İzniniz olursa
tabii ki,
dinleyicilerimizle tabii ki, onu tabii paylaşmak isterim. 14 Mayıs 1915 tarihinde bomba sırtı olayı olarak geçiyor tarihe. Diyor ki bu olay çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir diyor. Paşa söze böyle başlıyor. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmur altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor, ölüyor, öldürüyor. İşte Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur diyor. Mekanı cennet olsun, bunu Albay Mustafa Kemal söylüyor. Tabii daha pek çok şey var. Yani böyle anekdotlar var. Yani hem Anafartalar, Conk Bayırı, Kireçtepe, Alçıtepe'de düşmana karşı, hem doğa koşullarına karşı, evet, onlara karşı mücadelemiz var. Çok yemek sıkıntısı hasıl olacak. Gerekli önlemler alındı ama savaş uzuyor. Yani ve stoklarımız kalmadı. Ve Almanlardan da gerekli yardım gelmiyor. Yani. Özellikle pek çok yabancı hatıralar da bunu söyler. O kadar çok kayıp var ki iki taraftan da. Ve işte zaman zaman da biliyorsunuz bu mücadele sırasında kısa süreli ateşkesler olur. Ve o ateşkesler sırasında o şehitler kaldırılır, defnedilir. Bir nefes alırlar. Fakat zaman zaman o ateşkesin süresi uzayacak. O kayıplar artık kokacak. Bir de sıcak var özellikle artık bu Temmuz, Ağustos, Eylül ayında. Sivrisinekler, kara sinekler ve artık o içme sularına, kaynak sularına karışacak. Yani dolayısıyla o sulara karışmasıyla işte bu şeylerin, işte demin söylediğim gibi pek çok hastalık olacak. Ve tayin iyice kısılacak. Öyle bir an gelecek. Normalde askere belli bir erzak verilmesi gerekiyor ama savaşın ilerleyen günlerinde kuru bir ekmek.
Evet.
Yani artık asker böyle idare etmek zorunda kalacak. Artı o sözde batılı devletler, emperyalist devletler hukuk ihlallerine başvuracak. Hukuk ihlalleri. Yani Çanakkale Savaşları'nda biz bunu görüyoruz. Yani o toplu mezarlarda karşımıza geliyor. O şehitlerimizin toplu mezarlarında. Elimizde, arşivimizde öyle fotoğrafları da var. Bizi rahatsız eden fotoğraflar var. Yani öyle 10-15 asker bir araya gelmişler ama o şekilde kalmışlar, kümelenmişler, bu evet, ağızlarını kapatmışlar. Yani burada bir kimyasal gaza maruz kaldığını söylüyor kaynaklar. Evet, 1915'te Genelkurmay Başkanlığımız sürekli bunu Amerika üzerinden Avrupa'ya bildiriyor. Diyor ki yani pek çok cephede diyor İngilizler, özellikle Fransızlar bu kimyasal gazları kullanıyor diyor. Bu diyor uluslararası hukuk kurallarına aykırı diyor. Fakat onların hiçbirisi bunu kabul etmeyecekler. Hayır diyor, bu Almanların elinde var diyor, siz kullanıyorsunuz diyorlar. Böyle karşılıklı suçlamalar var. Yasak olmasına rağmen örneğin domdom kurşunlarının kullanılması var. Ki o şehitlerimize baktığımız zaman, ki hastanelere sevk edilen, tedavi altına alınan şehitlerimizde o yaraları biz görüyoruz yani. Bunlar yasak kullanılması. Artı düşman savaş uçakları bu hastaneleri bombalayacaklar. Ve çok ilginç, bütün bu olumsuz gelişmelerine rağmen kayıp sayısına baktığımız zaman böyle çarpıcı sonuçlar var. Örneğin 253 bin civarında olduğu söylenir ama tabii Genelkurmay'ın resmi belgeleri 213 bin kaybımızın olduğunu söylüyor. İtilaf devletlerinin kayıp sayısı ne? 284, yaklaşık 500 bin genç, evet, tekabül ediyor. Yaşları 15 ile 30 arasında değişen 500 bin gence Çanakkale mezar olacak. Çok ilginçtir. Yaklaşık 1 yıl, 1 ay 24 gün sürmüş deniz ve kara savaşları. Ve çok ilginçtir. Milyonda bir, dinleyicilerimiz yine bileceklerdir. Oralara gidenlerimiz muhakkak olmuştur. Yaklaşık 10 milyonda bir ihtimal diyor uzmanlar. Mermilerin havada çarpışması söz konusu. Bir metrekareye 6000 merminin düştüğünü söylüyor kaynaklar. Gerçekten savaşın ne kadar acımasız olduğunu, şiddetli olduğunu aslında bu bize gösteriyor. Çok ilginç yine var. Çanakkale Savaşları'nda Ertuğrul isimli bir uçağımız var. Ve keşif uçuşu yaparak gerçekten bize çok ama çok büyük destek verecek. Ve bu savaşta ilk Türk uçağı, ilk defa kullandığı bir makine tüfek var. Yani ilk kez 1915'te o keşif uçağına bir makine tüfek takıyor bizimkiler. Ve bir Fransız uçağını düşürüyor. Ya yani bunlar tarihe geçen aslında ilkler olarak söyleyebiliriz. Ve tabii peki arkasından ne olacak? İtilaf devletleri Ocak 1916 tarihinde bu sefer karada da başarılı olamayacaklar. Ve karadan da ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalacaklar. Tabii burada bu savaş dünya savaş tarihine geçecek. Ve özellikle bizim açımızdan kazandık ama bir de savaşın o sosyal boyutunu da biz göz önüne aldığımız zaman yani 213 bin az bir sayı değil. Diğer cepheler, güney cephelerimiz var. O gençlere baktığımız zaman, şehitlerimize baktığımız zaman daha çok okul çağında. Pek çok bu dönemde biliyorsunuz Anadolu'da okul mezun veremeyecek.
Evet.
Galatasaray Sultanisi bunlardan bir tanesi. Eğitim neferlerini kaybedeceğiz. Bu evet. Bizim açımızdan da eğitim açısından da son derece sıkıntılı bir olay. Ve bir de izniniz olursa 34'te Anza kutlamaları var. İşte her sene biliyorsunuz yine o günleri dünyanın her yerinden özellikle Avustralya'dan binlerce turist gelir ve o bölgede kendi şehitlerini, kendi dedelerini, atalarını anarlar. Onlara hitaben 34'te paşamızın söylemiş olduğu çok güzel bir sözü var. Aslında bu ülkeler arası dostluğu da pekiştirmesi açısından son derece önemlidir. O güzel sözle konuşmamı sonlandırmak isterim. Bu yurdun toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır diyor. Gerçekten bu anlamlı bir söz. Dost, düşman herkese hitaben. Tabii Atatürk'ün bu sözü vatansever olan, kanının son damlasına kadar yurdunu düşmana karşı koruyan bir ulusun çağdaş uygarlık ailesinin bir üyesi olduğunu da aslında evet. Bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Çanakkale zaferi Türk ulusunun oluşumunda, önderinin belirmesinde, ulus devletin kurulmasında, ulus devletin bağımsızlığını korumasında aslında bir temel harç oluyor.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgiler aktardınız. Çok kısa olarak Çanakkale dünyayı nasıl değiştirmiştir? Biz kendi ülkemiz açısından evet değişikliklerini anlattınız şu anda. Ama dünyaya nasıl yön vermiştir? Dünya tarihi anlamında. Biraz da ona değinelim kısaca.
Tabii ki. Dünya tarihi açısından tabii Çanakkale'de deniz ve kara savaşlarında destan yazdık ama tabii savaş bitmiyor.
Evet.
Demin de ifade ettiğim gibi Güney cephesi var, Avrupa cepheleri var. Ve tabii bu zaferin hemen arkasında güneye baktığımız zaman Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Irak cephelerinde kısmi başarılarımız var. Örneğin Kutul Amare. Ama kısmi başarı. Arkasından o bölgede bir ağır yenilgi var. Ve cihat ilan etmiştik. Cihad-ı Ekber ilan etmiştik. Bize yardımcı olmadıkları gibi ki biz o kutsal topraklar için oradayız. Mehmetçik, binlerce Mehmetçik, 400 bine yakın Mehmetçik. Bize yardımcı olmadıkları gibi İngilizlerle pek çok anlaşan Arap aşireti bizi arkadan hançerleyecek. Yani gördüğümüz bir ihanet söz konusu o evet. Bölgede maalesef. Ve 1917'de ne olacak? Deminki sorunuza gelmek istiyorum. Şaşkınlar, perişanlar hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Ki bu mücadele biraz sonra o sömürge ülkelerinde, İngilizlerin, Fransızların o sömürge ülkelerinde yaşayan insanlara örnek teşkil edecek. Ki yavaş yavaş kıpırdanma başlayacak. Evet. Artık öyle bir sonuç çıkarabiliriz. Artı bu büyük savaşın sonunda 1917'de Rusya'da iç karışıklıklar başlayacak. Lenin önderliğinde Bolşevikler Çarlık Rusya'sını yıkacaklar. Bir devrim gerçekleşecek. Bu önemli son derece. Ve savaştan ilk çekilen devlet de zaten Rusya olacak.
Evet.
3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Barış Antlaşması'yla Rusya savaştan çekilecek ve Osmanlı'dan daha önce ele geçirdiği Karsar'dan Batum gibi o doğudaki illeri de bize verecek. Yine 1918 yılında Rusya Kafkasları boşaltacak ve Kafkaslar'da 3 yeni bağımsız devletin kuruluşuna zemin hazırlayacak. Örneğin Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın kuruluşu 1918'lerde söz konusu olacak. Yani dünya tarihi açısından da bu savaşın ve bu zaferin önemli etkileri olarak değerlendirilebilir. Peki arkasından ne olacak? Arkasından Amerikan Wilson ilkeleri var meşhur. Evet. İşte dünyayı ilgilendiren. Artık aslında Amerika savaşa girmemişti. Savaşın içinde yoktu başlangıçta. Fakat savaşan her iki gruba da her türlü yardımı yaptı. Ya Amerikan ekonomisi tabiri caizse tavan yaptı. Evet. Yani en karlı çıkan aslında Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika. Örneğin Yunanistan. Çünkü bu savaş 30 küsur devletin savaşıydı. Fakat 30 küsur devlet savaşa girmedi. Savaşın başında Japonya, Almanya savaş ilan ediyor. Alacağını alıyor ve geri çekiliyor. Örneğin Amerika bekliyor. Pek çok devlet bekliyor. Neyi bekliyorlar? Herkes uygun bir ortam bekliyorlar. Yani herkes uygun bir ortamda güçlü bir bölgenin savaşa girmek ve kazanmak ve hemen savaştan çekilmek istiyor. Amerika savaşa girecek Nisan 1917'de. Niye savaşa giriyor? Yine kendi çıkarı menfaati doğrusuna. Çünkü kendi ticaret gemileri batırıldı Almanlar tarafından. Almanya'yı cezalandırmak amacıyla Amerika Nisan 1917'de savaşa girecek. Yunanistan Haziran 1917'de savaşa giriyor. O da çok karlı çıkacak. 1918 tarihinde Amerikan Başkanı Wilson'un yayınladığı Wilson ilkeleri. 14 maddelik ilkedir. Ve artık savaşa
son veren ilkeler olarak geçer. Barışın esasları olarak bilinir. Biz baktığımız zaman barışın esasları ismi öyle. Evet, maddeler son derece ilginç. Örneğin diyor ki Amerikalılar artık diyor dünyada diyor savaşlar olmasın diyor. Tamam, güzel. Hızlı silahlanma olmasın diyor. Silahlar imha edilsin diyor. Güzel. Kaptırasyonlar kaldırılsın diyor. Son derece güzel. Denizler açık hale getirilsin. Kimse denizlere sahiplenmesin diyor ilkelerin içerisinde. O da güzel. Ama şimdi güzel de ama biraz objektif bir şekilde biz tarihçiler içini biraz o her maddeyi biraz açtığımız zaman aslında hep kendi menfaati çıkarı doğrultusunda aslında. Yani ve 12. madde önemli bizi ilgilendiren, Türkler nerede çoğunlukta ise orada yaşamaya devam edeceklerdir diyor 12. madde. Ama dünya sorunu günümüze kadar gelen ama şunu diyor. Türkler diyor Doğu Anadolu'da azınlıkta diyor. Amerikalılar diyor bunu. Ve Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devletin kurulmasını istiyor Amerikalılar. Artı yine Güneydoğu Anadolu için de bir hüküm vardır. Orada Kürtlerin çoğunlukta olduğu, Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu, Türklerin az olduğu ve orada da bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması. Bakın o dönemde Amerikan Başkanı Woodrow Wilson tarafından yayınlanan, tüm dünyaya servis edilen bir Orta Doğu haritası vardır. Orada açık açık ve kaşesi vardır.
Evet.
Başkan Wilson'ın. Orada açık açık bunlar var. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi belgeler bize doğruluyor. Peki arkasından ne olacak? Artık Osmanlı bitmiş durumda. Beraber savaştığımız devletler ateşkes isteyerek savaştan çekilecekler. Yenilgiyi kabul ederek savaştan çekiliyor ve çaresiz işte biz de ateşkes isteyeceğiz. Ve 30 Ekim 1918 tarihinde şartları son derece ağır 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacağız. Ve zaten bu ateşkeste ben söylemiyorum bunu, resmi hatıralar, kaynaklar söylüyor. Bu ateşkeste diyor hasta adam hakkın rahmetine kavuştu diyorlar. Yani,
evet.
Yani Osmanlı Devleti fiilen bu ateşkeste tarihe karışacak. Niye? Çünkü bu ateşkes, 25 maddelik ateşkes 31 Ekim öğleden sonra yürürlüğe girecek ve 1 Kasım 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ellerini kollarını bağlayarak işte Anadolu'yu işgal etmeye başlayacaklar. Ve tabii bu işgallere başlangıçta o çaresiz Anadolu insanı sessiz kalacak. Niye sessiz kalıyor? Çünkü her şeyini kaybetti, çocuğunu kaybetti, evet. Çoluğunu kaybetti ama biraz sonra yaşanan bir takım olaylar, çünkü katliamlar başlıyor. Doğuda, güneyde, batıda. Dinleyicilerimizle soruyorum ben, hangi ana baba gözünün önünde evladının katledilmesine seyirci kalabilir? O güne kadar tabii, işte sessiz tabii. Olan Anadolu insanı aslında çaresiz dedim ama İstanbul Hükümeti'nin Anadolu'ya yayınladığı Padişah 6. Mehmet Vahdettin Erkan-ı Harbiye'nin Anadolu'ya yayınladığı pek çok beyanname var elimizde. O beyannamelerde sessiz kalırsak, karşı koymazsak hayatta kalabiliriz diyor. Böyle bir çaresizlik var yöneticilerin.
Evet.
Anadolu insanı da zaten bunlara uymak zorunda kalıyor ama mezalimlerin, katliamların başlamasıyla birlikte emirlere karşı gelmeye başlıyorlar ve silahlanacaklar, dağlara çıkmaya başlayacaklar. Biz o mütareke döneminde dağlarda oluşan o silahlı direniş gruplarına Kuvayi Milli adını vereceğiz. Kuvayi Milli'ye örgütlenmeye başlayacaklar. Örgütlenmeye başlayacak, dernekler, cemiyetler kurmaya başlayacak. Biz o dönemde kurulan cemiyet ve derneklere de Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, evet. Cemiyetler adını vereceğiz. Ki biraz sonra işte Mustafa Kemal Paşa'yı 16'da general oldu, tuğ general oldu, Mirliva oldu. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı gün Erkan-ı Harbiye onu Suriye'ye görevlendirdi. Suriye'de 7. Ordu var, Yıldırım Orduları Grubu Komutanı. Ve görevine işgali kolaylaştırmak, askeri terhis etmek, askerlik silahı İngilizlere teslim etmek. O ve bir komutan daha var. O da mekanı cennet olsun, Nur Hüsnü Yasin. O da Erzurum'da 15. Kolordu Komutanımız Kazım Karabekir Paşa'mız. İki komutan karşı çıkacak ve biraz sonra işte 7. Ordu lağvedilecek ve Genelkurmay Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağıracak. Ve Mustafa Kemal 8 Kasım'da bu emir üzerine 11 Kasım'da Adana'ya geçecek. Adana'dan trene binecek ve 2 gün süren bir tren yolculuğundan sonra tarihler 13 Kasım 1918'i gösterirken sabahın erken saatlerinde İstanbul'da tren garında. O çatısı yanan ama şu anda ne oldu bilmiyorum ama bir arada bir yangın, evet. Çıkmıştı, bizi rahatsız etmişti. Ve o meşhur tren garının merdivenlerinde düşman savaş gemilerini görecek. 13 Kasım sabahın erken saatlerinde yaklaşık 64 düşman savaş gemisi elini kolunu sallayarak daha önce geçemedikleri Çanakkale Boğazı'nı geçtiler ve İstanbul önlerine geldiler. İstanbul fiilen işgal edildi. İşte o düşman savaş gemileri gören Mustafa Kemal konuşma gerçekleştiriyor yanındaki yaverlerine ve kendisini karşılamaya gelenlere. Kimi merdivenlerde yaptı diyor konuşmayı. Kimi de diyor İstinbot'ta yaptı diyor o tarihi konuşmayı. Ve konuşmayla şöyle hata ettim diyor. İstanbul'a gelmemeli idim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler diyor. Bu söz bizim için önemli. İşte bu sözle birlikte biraz sonra paşa ve arkadaşları o her şeyini ortaya koyacak. Anadolu insanı o milli mücadeleyi başlatacak. Ve o milli mücadeleyi zaferle sonlandıracak ve bu misak-ı milli sınırlarını tabiri caizse kanla çizecek o bir avuç insan ve bize armağan edecekler. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar.
Efendim ağzınıza sağlık. Dinleyicilerimize gerçekten çok önemli bilgiler aktardınız. Biz başarılar diliyoruz
teşekkür
size.
Ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal bizlerle birlikteydi ve kendisiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Zaferi'ni konuştuk. Türk ve dünya tarihi açısından önemini konuştuk. Bizler, mikrofonda ben Yüce Er, yayın ve yapım ekibimizde sevgiler, saygılar sunuyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Esen kalın.
Bir konu, bir konuk.